TR724 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın Erdoğan Ordusu Son Düzlük'te başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Fotoğraf ve Siyaset adlı bir Twitter hesabı vardı hatırlarsanız. Fazla takipçisi olmayan, genellikle siyah beyaz eski İstanbul fotoğrafları paylaşan bu hesap, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün önce 12 bölümlük ilginç bir seri yaptı. Gizemli kişi, reis hayatının en önemli hizmetini yapacak diye başlayıp, TSK'da yapılacak büyük temizlikten bahsedip nihayetinde reise yakışır milli bir ordunun kurulacağını müjdeliyordu. Tweet hesabını daha da orijinal kılansa takipçi listesiydi. Zira bu hesabın takipçileri arasında Yiğit Bulut, İbrahim Kalın, Melih Gökçek, o dönem AKP'de vekil olan Selçuk Özdağ gibi Tayyip Erdoğan'ın birinci halkasından isimler vardı. Yani hesabın sahibi her kimse çekirdek kadro tarafından bilinen birisiydi. Erdoğan'ın yakın halkası tarafından takip edilen ve bugün yaşananları çok önceden bilen hesabın sahibini maalesef ne savcılar ne de 15 Temmuz'u araştırmak için kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu aradı. Hesabın sahibinin 15 Temmuz akşamı şüpheli bir şekilde sniper atışıyla öldürülen AKP'nin reklamcısı Erol Olçoğ'a ait olduğu iddia edilmişti ama konunun üzerine gidilmedi. Oysa ki o hesap her kimse veya kimler tarafından kullanılıyorsa 15 Temmuz'u ve sonrasında yaşanacak tarihi dönüşümü en yalın haliyle haber vermişti. Peki 5 yıl sonra bu hesaba neden döndüm? Pazartesi sabahı İzmir ve İstanbul merkezli başlatılan son FETÖ operasyonu sonrası tekrar dönüp o hesabın 12 tweetlik serisini okudum. Çünkü artık rutine binen, ne iktidar destekçilerinin ne de muhaliflerinin üzerine kafa yorduğu bu operasyonlar, bahsettiğim Twitter hesabında bahsedilen yol haritasının parçası. Üstelik artık yolun sonuna yaklaşıldı. Şöyle ki, daha önce defaatle yazdım. Yaptığım çalışmalardan, okuduğum ve dinlediğim ifadelerden, yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç şu. 15 Temmuz bir askeri darbe girişimi değildi. Bizzat Erdoğan, Hulusi Akar ve Hakan Fidan üçgeninde kurgulanmış, icrası aşamasında Ergenekon uzantılarıyla iş tutulmuş bir false flag operasyonuydu. 15 Temmuz öncesi hazırlanan on binlerce kişilik fişleme listeleri sayesinde daha neyin ne olduğu bile belli değilken binlerce kişilik tutuklama kararları uygulamaya kondu. İşte bugün yaşadığımız gözaltılar ve tutuklamalar o serinin devamı. Yani olayın 15 Temmuz'la sizin o gün nerede olduğunuz ve ne yaptığınızla ilgisi yok. Zira darbe girişimi iddiasıyla sokağa çıkan asker sayısının neredeyse 10 katı subay, assubay takip eden süreçte ihraç edilip tutuklandı. Türk ordusundaki her iki generalden birisi, kurmay subayların %90'ı 15 Temmuz bahanesiyle ihraç edildi, çoğunluğu tutuklandı. Aralarında darbe girişimine direnen, yaralanan ve gösterdiği başarı nedeniyle rejim tarafından ödüllendirilen askerler de vardı. Son operasyonda olduğu gibi ihraç edilip tutuklananlar arasında 2016 sonrası TSK'da göreve başlamış subaylar da var. Hatta daha önce gözaltına alınıp bırakılanlardan da tekrar alınanlar oldu. Peki 15 Temmuz'dan 5 yıl sonra bile yüzlerce subay, assubayı kapsayan darbe soruşturması nasıl oluyor? Ya da darbe soruşturması diye kamufle edilen şey gerçekte ne? Bu noktada net olmakta fayda var. Yani kitabın ortasından konuşmak lazım. Birincisi şu, Erdoğan yeni bir rejim inşa ediyor ve artık yolun sonuna geldi. İkincisi, bu yolda önündeki en büyük engel TSK'ydı. Onu da 15 Temmuz kumpasıyla ustaca felç ettim. Artık son düzlüğe girdi ve önümüzdeki Yüksek Askeri Şura'ya kadar tabuta son çivileri çakacak. Yeni devlet artık saray MİT merkezli ve bu yapıda TSK'ya yer yok. Yeni devlet düzeninde askerin sürekli baskı altında tutulması, mütemadiyen meydan dayağı atılması ve yurt dışı operasyonlarla meşgul edilmesi gerekiyor. Bu açıdan ankesör ya da baylok denilerek yapılan operasyonlar hukuki değil, siyasi operasyonlar. Nasıl olsa yeni rejimin merkezi, yani yeni derin devletin merkezi MİT ve dokunulmaz bir yer. Yargı denetiminden muaf. Erdoğan'ın yol haritasına uymayan herkes, MİT tarafından hazırlanan Baylok ya da ankesör listelerine eklenerek bertaraf ediliyor. 15 Temmuz'un hemen akabinde TSK'nın tepe kadrosunu biçen, kendisine tabi olmayacak tüm isimleri cemaatçi diye etiketleyip ihraç eden Erdoğan, geride kalan süre içinde aşağıya doğru sabırla indi. Nitekim dün yapılan operasyonda teğmenler, üst teğmenler ve assubaylar var. Erdoğan bu konuda emniyetten tecrübeli. 17 Aralık 2013 sonrası tepe kadrolardan başlayarak emniyet bürokrasisini budadı. 15 Temmuz'un hemen akabinde ise düz polis memurlarına kadar kendine teslim olmamış kim var kim yok hepsini ihraç edip tutuklattı. Şimdi aynı taktiği TSK'da uyguluyor. Rejime biat eden onunla çalışanların önü açıldı, teslim olmayanlar FETÖ'cü damgasıyla ihraç edildi. Bir yandan da TSK'ya personel alım sistemini değiştirdiler. Hatta sırf bu konuda kamuoyu desteği sağlansın, sorunsuz geçiş yapılsın diye 15 Temmuz kumpasında harp okulu öğrencileri yem olarak kullanıldı. Köklü askeri okullar kapatılıp yerine rejimin emrinde bir sistem kuruldu. Böylece rejime biat etmeyenler atılırken alttan Erdoğan'a bağlı bir kadrolaşma başlatıldı. Sarayla işbirliğine hazır Ergenekoncu kadrolar da bu süreçte aktif rol oynadılar. Bugün itibariyle Erdoğan tarihi dönüşümü tamamlamak üzere. Artık TSK, İran'daki rejim muhafızlarının başka bir versiyonu haline geldi. Bu noktada şunu da eklemek lazım. Bugün gelinen noktanın en büyük sorumlularından birisi seküler laik kesimler. Çünkü bugün gelinen yer 2013 sonrası Erdoğan'la yaptıkları ittifakın bir sonucu. Erdoğan'ı ve gizli ajandasını bildikleri halde bırakalım birbirlerini yesinler, biz sonra Erdoğan'ı deviririz. Ayrıca bizim hayalimizi bile kuramadığımız şeyleri yapıyor, dediler. 15 Temmuz'da yaşanan, ayan beyan ortada olan kumpası gördükleri halde görmezden geldiler. Hatta kumpasın parçası oldular. Seri halde tutuklamalar yapılırken alkışlamayı tercih ettiler. Sanıyorlardı ki Erdoğan düşmanlarını tasfiye ettikten sonra TSK ve tüm güvenlik bürokrasisini kendilerine teslim edecek. Öyle olmadı tabii ki. Birkaç emekli amirale elektronik kelepçe takıldı diye ortalığı ayağa kaldıranlar, Akın Öztürk gibi kuvvet komutanlığı yapmış bir orgenerale işkence yapılmasına sessiz kalmayı tercih ettiler. Mağdurları bizden ya da bizden değil diye ayırdılar ve ona göre pozisyon aldılar. Özetle Erdoğan'ın TSK'yı Şamaroğlan'ına çevirip lağvederken en büyük destekçileri ideolojik olarak taban tabana zıt olduğu kesimler oldu. Erdoğan dönüşüm sürecini hemen hemen bitirdi. Son olarak 20 Temmuz 2018'de OHAL yetkisi kaldırılırken Milli Savunma Bakanı'na verilen 3 yıllık ilave ihraç yetkisi 21 Temmuz 2021'de sona eriyor. Bunun anlamı şu, önümüzdeki 2 ay büyük ihraçlar olacak. Böylece foto siyaset hesabında anlatıldığı gibi bu coğrafya ve İslam dünyasının lideri olan reise yakışır bir ordu kurulacak. Dahası bütün bunlar Erdoğan'ın çiğneyip çiğneyip tükürdüğü FETÖ sakızının sözüm ona ülkenin muhalif aydın kesimlerince çiğnenmesi sırasında herkesin göz önünde oldu.